ki gücü ve kuvveti arttığı zaman zulmü artıyorsa, her kim ki gücü ve kuvveti arttığı zaman nankörlüğü artıyorsa, işte o firavunlaşmıştır. Her kim ki gücü ve kuvveti arttıkça Allah'a şükrü artıyorsa, malı mülkü arttıkça ibadeti artıyorsa, zenginleştikçe Allah'a daha çok secde ediyorsa, işte o Allah'ın kuludur ve o firavunlaşmamış demektir. Ümmet-i Muhammed'in firavunlardan farkı bu. Mağlubiyet hiç görmemiş, hiç arkasından hançerlenmemiş adam, hiç mağlubiyet tatmamış, hıyanet görmemiş adam, insanları ne kadar tanıyabilir ki? Bu ümmet bütün insanlığa öncü olarak gönderilmiş bir ümmet olduğuna göre, bu ümmetin yeri geldiği zaman mağlubiyeti de tatması lazımdı. Bütün bunlara tahammül gösterenler, işte onlar müjdeley Resulüm ve beşşir-i sabirin. اَلَّذِينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar öyle kimseler ki onlara bir musibet geldiğinde, zaten Allah için değil miyiz derler. Zaten Allah içiniz Allah'a döneceğiz. O halde musibet gelse ne olur, gelmese ne olur derler. Zaten bütün her şeyimiz, tamamı bütün bedenimiz Allah için. İnna lillah derler. Biz bütünüyle Allah'a aitiz zaten derler.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah azze ve celle müminleri cennetlere ve Allah'ın mağfiretine koşmaya davet etmiş. Müminlerin içerisinden bazı kimselerin darlıkta ve bollukta infak ettiklerini, onların insanları bağışlayabildiklerini, onların öfkelerini yutmayı başardıklarını, onların bazı özelliklerini bize bildirmiş idi. Ve müminlerin daima üstün olduklarını, hiçbir zaman gevşeklik göstermemeleri gerektiğini, bir ara, bir dönem eğer zayıf düşmüş olsalar bile, yine de kendilerinin üstün olduğunu, bunu hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini, müminler kafirin karşısında bir dönem hezimete uğrasalar, mağlubiyet tatsalar bile bunun sonuçta kendi günahlarından kaynaklandığını bilmeleri gerektiğini, Ve Allah Azze ve Celle'nin bu günleri insanlar arasında bu şekilde evirip çevirdiğini, bir gün şunlara, bir gün bunlara verdiğini ifade etmişti. Bunların hepsinde birer hikmet vardı. Allah eğer bir dönem falanlara, başka bir dönemde filanlara veriyorsa gücü, kuvveti, iktidarı, hakimiyeti, Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir şey vardı. Bir hikmete binaen bu şekilde yapılıyordu. Mesela İsrailoğullarından alınmış o saltanat, o şeref, insanlığa önderlik yapma şerefi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olan İsrailoğullarından alınmış, bu ümmete verilmişti. İshak'ın soyundan alınmış, İsmail'in soyuna verilmişti. Layık olmayanlardan alınmış, layık olana verilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş ve onun hürmetine İsmail oğulları, Kureyşliler, Araplar asırlarca yeryüzünde hükümran olmuşlar, şeref kazanmışlardı. Adaletle hükmetmişler, yeryüzünde hakimiyet elde etmişler. Adaletli oldukları müddetçe, İslam'a sarıldıkları müddetçe de Allah Azze ve Celle onlara o gücü ve kuvveti vermeye devam etmişti. Ne zaman ki dünyaya dalmaya başladılar, Allah Azze ve Celle onlardan aldı, başka milletlere verdi. En sonunda Osmanlı'ya kadar geldi. Osmanlı, İslam'ın sancağını asırlarca taşıdı ve yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur diyebilmek için bütün kıtalara gitti. Görevlerini yaptılar. Atın sırtından inmediler. Allah yolunda kılıçlarını kınlarına sokmadılar. Rahatlığa meyletmediler. Dünya sevgisini kalplerinden attılar asırlarca. Allah'ın onlara vermiş olduğu vazifeyi ifa ettiler. Kendi saltanatlarını kurabilmek için değil, ganimet alabilmek için değil, topraklar sahibi olmak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın kelimesi olan La ilahe illallah'ı bütün dünyada hakim kılabilmek için asırlarca atın sırtından inmediler. Gittikleri yere İslam'ın adaletini götürdüler. Ama ne zaman ki dünyaya dalmaya başladılar, dünya sevgisi kalplerini kaplamaya başladı, o zaman çökmeye başladık. Esas itibariyle Osmanlı 1920'lerde ya da 1900'lerde çökmedi. Lale devrine girdiği zaman çökmeye başlamıştı. Lükse daldığı zaman, dünyaya meylettiği zaman çökmeye başlamıştı. Onun için esas problemi de orada aramak icap eder. Düşmanın saldırısı mı çökertmişti acaba Osmanlı'yı? Yoksa esas itibariyle kendilerinin dünyaya dalmasından mı kaynaklanıyordu mağlubiyet? Birinci Dünya Savaşı ile kaybetmiş olduğumuz o büyük savaş esas itibariyle bir takım hikmetlere bağlı idi. Allah Azze ve Celle ümmet-i Muhammed'de batıya meyil görmüştü. Bu ümmet yeryüzünün en hayırlı ümmeti iken, bütün milletler ona tabi olması gerekirken, bu ümmet en üstün ümmet olarak yaratılmışken, iman küfürden üstün olduğu halde ümmetin içerisinden bazıları batıya meyletmeye başladılar. Tembellik göstermiş olan kimselerin yüzünden İslam aleminde 16. yüzyıllardan itibaren duraklama ve gerileme başlayınca yeni nesillerde tam o dönemde Rönesans'ı başarmış olan Avrupa'ya meyil başladı. Bizim yükseldiğimiz dönemlerde Avrupa kadın insan mıdır hayvan mıdır daha bunun tartışmasını yapıyordu. Biz ne zaman ki yorulmaya başladık, ne zaman gerilemeye başladık, ne zaman dünya sevgisi kalbimizi kaplamaya başladı, işte o zaman Avrupa Rönesans'ı başarmıştı. Bizden almış olduğu
kitapları tercüme etmek suretiyle kendi lisanlarına büyük bir bilimsel hareket, faaliyet başlatmışlar ve tam o dönemde Müslümanlarda da duraklama ve gerileme başladığı için bizim insanlarımızın bazılarında Avrupa hayranlığı başlamış ve bu sonra daha sonra devam etmiş gitmişti. Allah Azze ve Celle ümmet-i Muhammed'e batıyla tokat vurmak istedi. Çünkü onlar batılı olmak istemişlerdi. Ceza amelin cinsinden olmalıydı. Allah'ın adaleti bunu gerektiriyordu. Siz bir günah içerisindeyseniz Allah sizi oradan tokatlar. Ta ki hatanızı anlayasınız diye. Başka bir bela vermiş olsa hatanızı anlamayabilirsiniz. Başka şekillerde yorumlayabilirsiniz. İşte öyle yorumlar yapamayasınız diye Allah Azze ve Celle ümmet-i Muhammed'i batı ile tokatladı ve onların gerçek yüzlerini gösterdi savaşlarda. Onların bebeleri nasıl süngülere takıp da havaya kaldırdıklarını göstermek istedi. Onların namussuzluklarını, onların hainliklerini, zalimliklerini göstermek istedi. Halen de göstermeye devam ediyor. Irak'ın hapishanelerinde, Afganistan hapishanelerinde, Irak'ın caddelerinde, Afganistan caddelerinde, Filistin caddelerinde Allah hala anlamayanlara tekrar tekrar gösteriyor. O zaman da ümmet-i Muhammed'e göstermek istemişti. Çünkü ümmet-i Muhammed batının maddi gelişmesine bakarak manevi gelişmesi, manevi yönden de gelişmiş olacağını sanki düşünmeye başlamışlar. Maddi gelişme onların gözünü boyamış, arkasını görememişler ve bu yüzden onların ahlakını da almaya başlamışlardı. Onların gerçek kimliklerini her ne kadar madden gelişmiş olsalar bile onların gerçek kimliklerinin ne olduğunu Allah bütün ümmet-i Muhammed'e göstermek istemişti. Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetin hikmetlerinden birisi buydu. Sebeplerinden bahsetmiyorum. Askeri, siyasi, ekonomik sebepleri var. O mevzumuzun dışında. Fakat ben Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş olmamızın bize faydalarından bahsediyorum. Hikmetlerinden bahsediyorum. Allah Azze ve Celle bu ümmete görev vermişti. Yeryüzünde Allah'ın kelimesini hakim kılacaksınız. Göklerde onun iradesi gerçekleştiği gibi yerde de Allah'ın iradesi gerçekleşecek. Göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yerde de Allah'ın dediği olacak. La ilahe illallah'ın manası buydu ve bunu bütün dünyaya yaymakla vazifelendirilmişlerdi. Onlar bu vazifelerini terk etmeye başlayınca Allah Azze ve Celle onların kalbindeki dünya sevgisini kalplerinden atmak istedi. Dünyaya daldıkça dünya onlara dar gelmeye başladı. Dünyaya daldıkça dünyayı kaybetmeye başladılar. Allah Azze ve Celle maksatlarının aksiyle tokat vurdu. Maksatlarının aksiyle tokat deyince dünyadan soğusunlar istenildi. Dünya peşine düştükçe dünya onlara darbe vurmaya başladı. Dünyanın peşine düştükçe, dünya nimetlerinin peşine düştükçe dünya ellerinden kaçmaya başladı. Halbuki daha evvel ahireti istiyorlardı, Allah onlara dünyayı da veriyordu. Allah Azze ve Celle onlara bu hakikati göstermek istedi. Onlara emretmişti. Siz cihat için atlar hazırlayacaksınız. Bu ayeti unuttular. Cihat için at hazırlayacaksınız. Daima cihada hazırlıklı olacaksınız. Bu ayeti unuttular. Ayetin tokadını yedik Birinci Dünya Savaşı'nda. Müslümanlar büyük bir buzdağını andırmaya başlamışlardı. Donmuşlardı adeta. Hareket kabiliyetlerini kaybetmişlerdi. Eğer dağılmasalar, parçalanmasalardı belki erimeleri daha da geç olacaktı. Allah Azze ve Celle bu büyük buzdağını parçaladı. Birinci Dünya Savaşı, bu büyük buzdağının parçalanması hadisesi. Artık dalgalanamıyordu ümmet-i Muhammed'in denizi, İslam denizi artık dalgalanmıyor. Artık orada sanki dalgalar durmuş, sanki donmuş gibi hareket kabiliyetlerini kaybetmiş olan Müslümanlar, işte onların tekrar erimesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle o yüzden onları parçaladı. Her parça sonra yavaş yavaş erimeye başladı. 70 parçaya bölündüler belki ama Sonra onlar yeniden erimeye başladılar ve hareket kabiliyeti kazanmaya başladılar. Şu anda bütün İslam aleminde hareketlenmeler var. Bütün İslam alemi yeniden kendisine dönüyor. Bütün İslam aleminde cemaatler var. Bütün İslam aleminde İslami faaliyetler başladı. Bütün bölgelerde, bütün memleketlerde milletlerinin önünde öncülük yapacak olan öncü nesiller çıkmaya başladı. Allah Azze ve Celle böyle bir neslin oluşmasını istiyordu. Artık Osmanlı'nın içerisinden öyle bir nesil çıkmaz olmuştu. Bütün ümmet-i Muhammed'i taşıyabilecek kadar hareketli bir nesil. Bütün ümmet-i Muhammed'i çekebilecek bir motor. Öyle bir motor nesil Osmanlı'dan çıkmaz olmuştu artık. Allah Azze ve Celle Osmanlı'yı dağıtıp her bir memlekette böyle bir motor olacak, motor nesillerin çıkmasını istemişti. İşte ondan ötürü ve tilkel eyyem nudavülühe beynen nas buyuruldu. İşte biz bu günler insanlar arasında böyle evirip çeviriyoruz. İnsanlar arasında evirip çeviriyoruz ki her dönemde öncü nesiller ortaya çıksın. Her dönemde ümmet-i Muhammed'i taşıyacak liderler ortaya çıksın. Her dönemde Allah rızası için fedakarlık yapan insanlar ortaya çıksın. Ve Allah Azze ve Celle onlarla övünmek istiyor. Meleklerine karşı onlarla övünür. Şeytanlara karşı onlarla övünür Allah. Mümin kullarıyla övünmek istiyor. Kendi yolunda mücadele eden kullarını göstermek istiyor. Neden böyle yaptığını kendisi açıklıyor. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Sizden iman edenler bilsin diye, hakikaten iman etmiş olanlar kimlerdir, samimi olanlar kimlerdir bilsin diye. Zaten ezeli ve ebedi ilmiyle biliyor. Fakat burada bilmek kelimesi sanki o anda öğreniyormuş gibi değil haşa. Allah'ın ezeli ve ebedi ilme sahip olduğu kesindir. Hem Kur'an gelecekten haberler verir, hem Allah zaten zaman yokken vardı. Zamanı Allah yarattı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle olay olduğu zaman mutezil eden bazılarının dediği gibi hadiseler cereyan ettiği anda değil, hadise daha cereyan etmeden de bilir. Kainat yokken de bilir. Fakat burada bilmek kelimesi Allah Azze ve Celle'nin o olayı olduğu anda yeniden görmesi. Daha evvelden ezeli ilmiyle bilen Allah'ın bir kez daha olay olduğu anda yeniden bilmesi manasında. Yahut da Allah'ın bilmesi, Allah'ın mükafat vermesi manasında. Nasıl ki hani iyiliği yap at denize derler. Balık bilmese halık olan Allah bilir. Aynı şekilde burada bilmek kelimesi Allah mükafatını verir manasında olduğu gibi bu ayetteki bilmek kelimesi de Allah Azze ve Celle iman edenleri bilir. Yani iman edenlerin mükafatını vermek için günleri insanlar arasında evirir çevirir. Bir gün kafirlere verir, bir gün Müslümanlara verir. Böylece iman edenler ortaya çıkar, samimi olanlar ortaya çıkar, Allah yolunda mücadele edenler ortaya çıkar. Yükselmek isteyenlere Allah fırsat vermiş olur. Ya Rabbi ben Resulullah döneminde dünyaya gelmiş olsaydım, işte ben de bir Ebu Bekir, bir Ömer olurdum belki diyecek olanlar için bir fırsat verir. Haydi sen de 20. asrın Ebu Bekir'i ol der Allah. Kafirlere verir gücü kudreti. Bu şekilde 20. asırdan da Ebu Bekirler, Ömerler çıksın diye. 20. asrın sahabiler yetişsin diye. Ve aynı zamanda iman edenler zarureten iman etmiş olmasınlar. İhtiyari olarak iman edenler ortaya çıksın. Kendi tercihiyle iman edenler ortaya çıksın. Eğer daima güç ve kuvvet Müslümanların elinde olmuş olsaydı o takdirde kimin hakiki mümin, kimin hakiki mümin olmadığı ortaya çıkmış olmayacaktı. Kim hakiki mümindir, kim de değil. Ancak bunun ortaya çıkabilmesi bazı dönemlerde gücün ve kuvvetin kafirlere verilmesiyle mümkündü. Allah Azze ve Celle bunu yaparken de müminlere zulmetmiyordu. O kullarına karşı zalim değildi. Hatalarından ötürü Allah Azze ve Celle bu şekilde davranacaktı. İsteseydi hata yapsalar bile müminleri yine hakim duruma getirirdi. Ama Allah bu şekilde bu hikmetlere binaen ve daha saymadığımız ve bilmediğimiz hikmetlere binaen bir onlara bir bunlara veriyordu gücü kuvveti. İman edenler mecburen iman etmiş olmasınlar. kendi istekleriyle iman etmiş olsunlar. Nasıl ki dünyada biz kafiri zorlayamazsak dinde, aynı şekilde Allah Azze ve Celle de zorlamıyordu bu şekilde. Allah Azze ve Celle bütün zamanlarda gücü ve kuvveti müminlere vermiş olsaydı, o zaman kafirleri iman etmeye zorlamış olacaktı. İşte ondan ötürü biz insanlar arasında yine müminlerin hatasından ötürü, yine onlara zulüm olmaksızın, onların hatalarından ötürü bazen gücü kuvveti alır, kafirlere veririz. Araplardan birisi bu ayeti duyduğu zaman, وَتِلْكَ الْاَيَّمْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ayetini duyduğunda, herhalde beynel Arap olmalı demişti. Araplar arasında bu günleri evirip çeviriyoruz. Araplardan bir şu kabileye, bir öbür kabileye veriyoruz gücü ve kuvveti denmek isteniyor. Yahut ayet öyle olmalı herhalde demişti. Hayır dediler, ayette beynel nes diyor. İnsanlar arasında ırk ayrımı gözetmeksizin, insanlar arasında evirip çeviririz buyuruluyor dediler. O zaman dedi ki, eyvah, Arap'ın mülkü elinden gitti dedi. Arap'ın mülkü elinden gitti demek ki, demek ileriki asırlarda Arapların elinden alınacak bu saltanat, demek ki başka milletlere verilecek diyor. Adam lisanı olan hakimiyeti sayesinde Allah Azze ve Celle'nin ilerisi hakkında vermiş olduğu işareti teşhis ediyordu. Esas itibariyle bu ayet aynı zamanda bunu da işaret ediyordu. Araplar arasında kalmayacak hilafet. Daima Arapların ya da Kureyş'in elinde kalmayacaktı hilafet. Daha sonra başka milletlerin eline geçecek. Allah Azze ve Celle layık olanlara verecekti. Nasıl İsrailoğulların elinden aldı, ümmeti Muhammed'e verdiyse, İshak oğulların elinden aldı, İsmail oğullarına verdiyse, aynı şekilde Arap'ın da elinden alır, Türk'e verir. Türk'ün elinden alır, başkasına da verir. Nasıl ki Osmanlı'nın elinden de aldı Allah. Kim layık olursa, kim yeniden Allah rızası için çalışır, layık olur, kadrolarını hazırlayacak olursa, kim dünya sevgisini kalbinden atar, ahiret sevgisini kalbine sokarsa, işte Allah Azze ve Celle alır o mülkü onlara teslim eder. Allah için ırkların önemi yoktur. Hepsi Adem ile Havva'dan yaratılmış. Hepsi Allah'ın kullarıdırlar ve Allah hepsinin rızıklarını vermektedir. İnsanlar için ırkların önemi olabilir. Allah katında hiçbir ırkın önemi yok. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yok. Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle ifade ediyordu. O adam bu şekilde anlamıştı. Allah Azze ve Celle'nin ileriki asırlarda, ileriki yıllarda bu saltanatı Arapların elinden alacağını, başka ırklara vereceğini anlıyordu. Kur'an-ı Kerim bu şekilde olmasının hikmetlerini bize açıklıyor. Bir taraftan hakiki iman etmiş olanlar ortaya çıksın. Zorluk zamanında müminlerin kabiliyetleri gelişsin. Rahat günlerde kabiliyetleriniz çok gelişmez. Zorlandığınız zamanlarda kabiliyetleriniz gelişir. Ve ya Rabbi ben yükselmek istiyordum ama yükselecek bir ortam bulamadım. Benim bulunduğum zamanda zaten İslam hakimdi. O yüzden ben senin uğrunda cihat edemedim diyemeyelim diye. Allah Azze ve Celle bütün buna benzer hikmetler için bu günler insanlar arasında evirip çeviriyordu. Bir taraftan da müminlerin kalplerini pekiştirmek için ve müminleri tıpkı bir yemeğin kaynatılması gibi, lezzetli hale gelebilmesi için, yemeğin kaynatılması gibi, bir meyvanın olgunlaşabilmesi için, nasıl ki güneşin altında kalması gerektiği gibi, aynen öyle müminlerin içerisinden, müminlerin kendi özlerine dönebilmeleri, kendi gerçek kimliklerine ulaşabilmeleri, kendi zirvelerine tırmanabilmeleri için Allah Azze ve Celle böyle takdir ediyordu. Müminleri bir taraftan pekiştirmek, müminleri yükseltmek, diğer taraftan da kafirlerin kökünü kesmek için, kafirlere müminlerin eliyle darbe vurmak için, kafirlerin morallerini bozmak için, kafirlerin kökünü kurutmak için, onlar yeryüzünde galip oldukları zaman daha da azacaklardı. Bugün nasıl ki Amerika güçlü olduğu için azgınlaşmış, yeryüzüne değişik devletlere saldırır hale gelmişsen, İsrail güçlendiğinden dolayı saldırganlaşmış, zalimleşmişsen, onların zalimleşmiş olması, onların azması, onların sonlarının yaklaşması demektir. Çünkü Arap'ın da ifade ettiği gibi el kufru yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam edebilir. Bir devlet veya bir insan kafir olduğu halde devam edebilir. Kendi saltanatını sürdürebilir, adil olarak devam ediyorsa. Adaletli ise saltanatı devam edebilir. Ama zalimlere gelince ve zulmü la yedum. Zulüm hiçbir zaman devam etmedi ve etmeyecektir. Zulüm hiçbir zaman uzun süreli yaşamamıştır. Kendi kendini vuran bir silaha sahiptir. Zalimler hiçbir zaman uzun süre saltanata sahip olamamışlardır. Allah Azze ve Celle bu şekilde onlara gücü ve kuvveti vermek suretiyle onların azmasını takdir etmiş ve onlar azdıktan sonra onların köklerini kurutmak istemişti. Onlar bir müddet yeryüzünde hakim olacaklar ve sonra onlar azdıkça azacaklar ve Allah'ın azabı da işte tam o sırada gelecek. Biz bir memleketi helak etmek istediğimiz vakit o memleketin şımarmış zenginlerini emrederiz. Elebaşı olanların emrederiz de onlar azdıkça azarlar. Ve işte o zaman azabımız hak olur buyuruyor Kur'an. Allah Azze ve Celle bir memleket helak etmek istediği zaman demek ki onların güçlerine güç katmaktadır. Demek onların zenginliklerine zenginlik katmaktadır. Onların kökünü kurutmak istediği zaman Allah'ın sünneti budur. Kur'an bize Allah'ın sünnetini, Allah'ın daimi kanunlarını açıklıyor. Dün neyse bugün de o, yarın da odur çünkü bu bir kanundur. Kanun sayılabilmesi için bütün zamanlarda, bütün mekanlarda geçerli olmalı. Allah Azze ve Celle bunun bütün zamanlarda, mekanlarda geçerli olduğunu bize ilan ediyor. Biz bir memleketi, herhangi bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman, biz onların kökünü kurutmak istediğimiz zaman onlara, onların şımarmış elebaşılarına daha da imkanlar veririz. Onlar daha da şımarırlar. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları derece derece bilmedikleri cihetlerden azaba yaklaştırırız. Onlar kendilerine verilen nimeti nimet olarak görürler. Fakat hakikatte o bir nimet değil. O onlara bir azaptır. Ve Allah'ın azabı yakındır. Fakat onlar onu bilmezler ve onun nimet olduğunu zannederler. Halbuki Allah Azze ve Celle zalimin zulmünü arttırmasını ister. Zalimin zulmü artsın ki Allah onların kökünü kazımak istemektedir çünkü. Nasıl ki Kasas suresinde buyurur. Firavun azmıştı. Ve yeryüzünde ezilmiş olanlara biz istiyorduk ki lütfedelim, onları iktidara getirelim. Onlara güç ve kuvvet verelim, öyle istiyorduk. Allah Azze ve Celle demek ki mustadafin olanlara, yeryüzünde ezilmiş olanlara kudret ve kuvvet vermek ister. Firavunların kökünü kazımak ister. Firavun güçlendikçe güçlenmişti. Azdıkça azmıştı. Yeryüzünde azdıkça azmıştı buyurur. Bu kadar azmasından sonra biz de istiyorduk ki artık ezilmiş olanlara, sömürülenlere, zulme uğramış olanlara güç ve kuvvet verelim istiyorduk. İşte ondan ötürü ve vahyine ile ummi Musa en erdi'i. Musa'nın anasına vahyettik. Musa'yı emzirmesini vahyettik Musa'nın anasına. Artık Musa'nın doğması vakti gelmişti yani. Ayet üstü kapalı olarak buna işaret ediyordu. Firavunların zulümlerinin arttığı dönemlerde Allah bir Musa yaratır. Bunun manası 30-40 sene sonra kadar, belki 40-50 sene sonra kadar artık o firavuni sistemin kökünün kazınacağı demekti. Demek ki Allah Azze ve Celle firavunların zulümlerinin artmasını bekler. Onların zulümleri arttıkça, onların gücü ve kuvveti arttıkça zulümleri de artar. Çünkü onlar gücü ve kuvveti kendilerinden bilmektedirler. Allah onlara güç ve kuvvet verdikçe onların şükrü artmaz. Onların zulmü artar. Firavun olanlarla Allah'a kul olanların farkı işte budur. Her kim ki gücü ve kuvveti arttığı zaman zulmü artıyorsa, her kim ki gücü ve kuvveti arttığı zaman nankörlüğü artıyorsa, işte o firavunlaşmıştır. Her kim ki gücü ve kuvveti arttıkça Allah'a şükrü artıyorsa, malı mülkü arttıkça ibadeti artıyorsa, zenginleştikçe Allah'a daha çok secde ediyorsa, işte o Allah'ın kuludur ve o firavunlaşmamış demektir. Ümmet-i Muhammed'in firavunlardan farkı bu. Gücü ve kuvveti kendinden bilen, şımaranlara ders vermek için gönderildi bu ümmet. Bu ümmet bununla vazifelendirildi. Yeryüzüne Allah Azze ve Celle bazı kimselere bazı dönemlerde kuvvet verecek. Onları imtihan edebilmek için, kimini zenginlikle, kimini makamla, kimini fakirlikle, herkesi imtihan eden Allah, onları da güç ve kuvvetle imtihan eder ve bakar onların haline. Eğer onlar kendilerinden bilecek olurlarsa, Allah'ı unutacak olurlarsa, gücü ve kuvveti kendilerinden bilirler, zenginliği kendilerinden bilirler. İşte Karun da öyle söylemişti. Benim ilmimden dolayı bana bunlar verildi diyordu Karun. Tarihin belki en büyük zengini, hazinelerinin anahtarını büyük bir topluluk taşıyordu. Develerle taşırlardı onun hazinelerinin anahtarını. O bütün bu verilenlerin kendi ilminden kaynaklandığını zannediyordu. Bana verilmiş olan benim ilmimdendir diyordu. İşte Allah Azze ve Celle onu yerin dibine batırmıştı. Sen ilmin neyse kendini kurtar bakalım o halde. İşte ne zaman ki bir firavun böyle olur, Allah'ın verdiği nimeti kendinden bilmeye başlar, yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlar, Allah'ı unutmaya başlar. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Size güç ve kuvvet verildiği zaman Allah'ı unutanlar gibi olmayın. O zaman Allah da size sizi unutturur. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Bir damla sudan yaratıldığınızı unutursunuz. O zaman bir firavun ortaya çıkmıştır artık. Bir Nemrut vardır artık yeryüzünde. İşte firavun bu hale gelmiş ve Allah Azze ve Celle'den mustadafin olan, yeryüzünde ezilmiş olan kimselere güç ve kuvvet vermek istiyordu. İşte o zaman Musa'nın anasına vahyettik diyor ayet. وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى الْاَرْضَئِ Musa'nın anasına Musa'yı emzirmesini vahyettik. Zaten bütün kadınlar çocuklarını emzirirler. Fıtratlarının gereği olarak. Fakat Kur'an bunu özellikle belirtir. Bu şekilde o dönemde Musa'nın yaratıldığını ve Musa'nın anasına bunun vahyedildiğini ifade etmek ister bize. Demek ki zulmün artmış olduğu dönemlerde Allah bir Musa yaratır. Musa'nın izinden giden ümmetler, Museviler, hakiki Museviler yani, Musa'nın izinden gidenler yaratılır. Musa'ya asker olacak olanlar yaratılır. Ve işte yeniden güç ve kuvvet onlara verilir. Demek ki zulmün artmış olduğu dönemlerden Allah Azze ve Celle yeryüzüne müdahale etmektedir. Allah daima yeryüzüne müdahale etmiştir. Her bir peygamber yeryüzüne müdahaledir. Peygamberimizden sonra da yeryüzünden yeni bir peygamber olmadığı için Allah Azze ve Celle her asırda değişik mekanlarda, değişik mevzularda müceddidler göndermek suretiyle dinde tecdit hareketler yapacak, dinde reform değil, dinde tecdit hareketleri yapacak olan, uyuyan Müslümanları uyandıracak, bid'atları temizleyecek, gerek bir kısmı itikadi meselelerde, bir kısmı fıkhi meselelerde, bir kısmı İslam hareketin metoduyla ilgili mevzularda, her birisi bir alanda müceddit olacak ve ümmeti Muhammed'i yeniden ayağa kaldıracak, uyandıracak olan kimseler gönderir Allah. Peygamber göndermeyeceğinden, peygamberin göreviyle, peygamberin görevinin en azından bir kısmıyla görevlendirilmiş olan ulemayı gönderir Allah, müceddidleri gönderir Allah Azze ve Celle. Bu şekilde firavuni sistemlerin kökünü kazmak ister. Ey Resulüm, size Uhud'da bir mağlubiyet tattırıldıysa bunun sebeplerinden birisi işte bu. Sizin özünüzü sağlamlaştırmak istiyor Allah. Mağlubiyet tatmış olsanız bile yola devam etmenizi istiyor Allah. Mağlubiyet tatmayan adam meseleleri ne kadar doğru tartabilir ki? Mağlubiyet hiç görmemiş, hiç arkasından hançerlenmemiş adam hiç mağlubiyet tatmamış, hıyanet görmemiş adam, insanları ne kadar tanıyabilir ki? Bu ümmet bütün insanlığa öncü olarak gönderilmiş bir ümmet olduğuna göre, bu ümmetin yeri geldiği zaman mağlubiyeti de tatması lazımdı. Bu ümmetin kendini her zaman ispat etmesi gerekiyordu. Allah'a ve müminlere kendilerini ispat etmeleri gerekiyordu. Allah Azze ve Celle o yüzden bazen tattıracaktı müminlere. Aynı zamanda kafirlerin de azmasını istiyordu Allah. Ve onlara vermiş olduğu bu nimeti onlar nimet sanıyorlardı. Halbuki o esas itibariyle onların azaba yaklaştırılmasıydı. Onlar daha da azacaklardı. Ve sonra Allah Azze ve Celle bir anda onlara belasını verecek. Ve onların o yaptıklarının hesabı soruluverecekti kendilerinden. Ey iman edenler! Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemme ye'lemillahu lezine cahadu minkum ve ye'leme sabirin. Siz şöyle mi sanıyorsunuz yoksa? İçinizden cihat edenler belli olmadan, kimler mücahid kimler değil, kimler gerçek mümin kimler değil, kimler laf adamı, kimler iş adamı, bunlar ortaya çıkmadan cennete gireceğinizi mi sandınız sizler? Sizin içinizden sabredenler ortaya çıkmadan, sizin içinizden gerçek mücahitler ortaya çıkmadan, siz cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde cennetin hiç de kolay olmadığını ifade ediyordu müminlere. Cennet kolay değil denmek isteniyordu. Cennet ucuz değil. O halde ucuz cennet arayanlar aldanmaktadırlar. Namazla niyazla cennetin yoluna girdiklerini zannedenler, yapmaları gereken diğer vazifeleri yapmayanlar, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini sağlamak için çalışmayan, Allah yolunda mücahede ve mücadele etmeyenler, onlar cenneti kolay zanneden gafiller, onlar namazla, oruçla, zekatla, hacla, her sene umreye gitmekle cennete gideceklerini zannedenler, hesapsız, sorgusuz, cehenneme uğramadan cennete gideceklerini zannedenler, işte Allah Azze ve Celle bunun böyle olmadığını ilan ediyor. Em hasibtum en tedhulul cenne. Siz şöyle mi sanıyorsunuz yoksa? Cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz yoksa? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Sizden cihat edenler ortaya çıkmadan, Allah cihat edenleri meydana çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız yoksa? Hiç kimse için bu böyle değil. Mutlaka Allah sizi imtihan edecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sizi mutlaka imtihan edeceğiz açlıkla, korkuyla, mallardan ve canlardan eksiltmekle, ürünlerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Öyle zamanlar göreceksiniz ki korkulu saatler geçireceksiniz, ödünüz kopacak. Sizi takip edecekler, ödünüz kopacak. Size zulmedecekler, sizin canlarınıza, mallarınıza kastedecekler. Bütün bunlarla sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Mallarınızdan eksilecek, belki canlarınızdan eksilecek, korkulu saatler geçireceksiniz. Allah Azze ve Celle içinizden sadık olanları ortaya çıkarmak istemektedir. Bütün bunlara tahammül gösterenler, işte onları müjdeley Resulüm ve beşşir-i sabirin. اَلَّذِينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar öyle kimseler ki onlara bir musibet geldiğinde zaten Allah için değil miyiz derler. Zaten Allah içiniz Allah'a döneceğiz. O halde musibet gelse ne olur gelmese ne olur derler. Zaten bütün her şeyimiz tamamı bütün bedenimiz Allah için. İnna lillah derler. Biz bütünüyle Allah'a aitiz zaten derler. Ve işte onların üzerinde Allah'ın salavatı var. Ulaike aleyhim salavat. Onlara Allah'ın salavatı var. Allah'ın rahmeti var. Onlara Allah'ın bağışlaması var. Ey iman edenler siz cenneti kolay zannetmeyin. Evet sonuç itibariyle Müslüman olanlar cihat etmemiş olsalar bile cennete girerler. Bu böyledir ama Ehl-i Sünnet'in inancına göre bütün ayetler ve hadislerden çıkarılmış olan, özet olan itikada göre La ilahe illallah demiş ve Allah'a şirk koşmamış, bu şekilde ölmüş olanlar yahut Allah'a şirk koşmuş ama daha sonra tövbe istiğfar etmiş ve o şekilde tevhid üzere ölmüş olanlar ne kadar günahları olursa olsun onlar cehenneme girseler de cehennemden sonunda çıkar ve sonra tekrar cennete girerler. Fakat cehennemde Allah'ın istediği kadar bir süre kaldıktan sonra cehennemin azabıyla azaplandıktan sonra Allah muhafaza eylesin bizleri. Cehennemin azabı en hafif yeri bile insanın tahammül sınırlarının çok üzerinde bir kibritin ateşine bile elinizi tutabilir misiniz? Men tadkhulul cenne, cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz? Ve lemme ya'lemillahu lezine cahedu minkum ve ya'leme sabirin, sizden sabredenler ve cihad edenler ortaya çıkmadan hesapsız sorgusuz cehenneme girmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu kadar günahınız varken, bu kadar Allah'ın nimetlerine karşı küfranın nimette bulunmuşken, şükretmeniz gerektiği halde şükretmemişken, affetmeniz gerekenleri affetmemişken, Allah'ın haram kıldıklarını işlemişken, farzlarında bir sürü hatalar varken, namazlarınıza mı güveniyorsunuz söyler misiniz? Şu masayı satın almak isteseydiniz mesela, mağazadan şu masayı satın almak isteseydiniz, üzerinde bir çizik görsen satın almazdınız. Neden? Çiziksiz olanını isterdiniz. Ben madem ki para vereceğim bu masaya, o halde tam olmalı derdiniz. Hiçbir tarafı eksik olmamalı derdiniz. Bir koca arabayı bilen, her tarafı tamam olsa, mükemmel olsa, kapısının kolu kırık olsaydı, o parayı verir alır mıydınız? Madem ki ben yeni parası veriyorsam, o halde tam olmalı derdiniz. Ajantadan onun sağlam olanını isterdiniz. Biz bu halimizle, biz böyle iken, biz bir insan iken bile bu kadar hatalar affetmezken ve böyle ufak tefek hataları bilen gördüğümüzde onun tam ücretini ödemek istemezken, hatasız olanın isterken biz bu namazlarımızla nasıl Allah'tan cennet isteyebileceğiz? Söyler misiniz? Namazımızın her tarafı çizik. Namazımızın her tarafında bir takım arızalar var. Kıyamdayken aklımız başka bir yerde. Fatiha'da aklımız 100 yere gider. Zamm-ı Sure'ye geldiğimiz zaman aklımız 100 yere gider. Rükuda aklımız başka yerde. Secdeye gittiğimiz zaman aklımız başka yerde. Delik deşik bir namaz. Bu namazına mı güveniyorsun da Allah'tan cenneti istiyorsun? اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Cihad etmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Namazlarınıza mı güveniyorsunuz? Orucunuza mı güveniyorsunuz? Siz oruç tuttunuz, oruç sizi tutmadı. Oruç tuttuğumuz günlerde bile gıybet yapmaya devam ettik. Oruç tuttuğumuz günlerde bile laf getirip götürmeye devam ettik. Oruç tuttuğumuz günlerde bile belki gözümüz harama kaydı. Böyle bir oruca mı güveniyorsunuz? Orucumuzun da her tarafı delik deşik. Namazımızın da her tarafı delik deşik. Onun için namazdan sonra estağfurullah diyor Müslümanlar. Namazda Allah'ım sana layık olan bir namaz kılamadım. Layık olduğun gibi bir namaz kılamadım estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah diyor mümin. Namaz çünkü Allah'a layık bir namaz olamıyor. Meleklerin namazı bile Allah'a layık değil. Onlar Rablerinin katındayken, onlar Rablerinden talimat alırken, onlar bizim şu dünyadaki Rabbimize olan birlikteliğimizden daha fazla Rableriyle birlikteyken, onların namazı bile Allah'a layık değil, Allah'ın layık olduğu bir namaz değil daha doğrusu. Allah Azze ve Celle Cebrail'in namazından bile daha güzeline layık. Allah'ın layık olduğu namazı insanın veya bir mahlukun kılması mümkün değil ama Allah Azze ve Celle rahmetindendir kabul ediyor. Farzları vacipleri yerine geldiği zaman Allah Azze ve Celle onun sorumluluğundan bizi artık sorguya çekmiyor. Fakat onun sevabı ne kadar oluyor onu Allah'tan başkası bilemez. Allah Azze ve Celle müminlere yalnızca namazla oruçla değil cihad etmekle cennete girebileceklerini söylüyor. Madem cennet böyle kolay değil o halde ey iman edenler cihad etmeden ölmeyesiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki ayakları Allah yolunda tozlanmamış adama ateş dokunur. Ayaklarınız mutlaka Allah yolunda tozlanmalı. Nasıl ki her gün iş yerine gider gelirken ayaklarınız iş uğrunda tozlanıyor. Maaş alabilmek için tozlanıyor. Nasıl ki çiftçilerin istediği taban fiyatları verilmediğinde sokaklara çıkıyorlar. Taban fiyatlarının yükselmesini istiyorlar. Allah için sokağa çıkmamış adamlar, Allah için bir şehit, İsrail'de şehit edildiği zaman, İsrail'i protesto etmek için eylem yapmamış olanlar, pamuğun taban fiyatı düşük verildiği zaman eylem yapanlar, Allah'tan korksunlar, ayakları Allah yolunda tozlanmıyor da, taban fiyatlarının yükselmesi yolunda tozlanıyor. Allah yolunda ayakları tozlanmamış olanlar, işleri uğrunda her gün ayaklarını tozlandırıyor. Allah için eylem yapmamış olanlar, şu memlekette bizden evvel savaşmış olan büyüklerimiz, şu memlekette gavurun kanunu gelmesin diye savaştı. Gavurun çizmesi namusumuzu kirletmesin diye savaştı. Bu memlekette Allah'ın dediği olsun diye savaştı. Şimdi şu memlekette eğer başörtüsüne müsaade edilmiyorsa bunun için bir gün Allah için eylem yapmamış olan Müslüman eğer tutuyor da taban fiyatları için eylem yapıyorsa onlar Allah'tan korksunlar ve bilsinler ki bu halleriyle onlara ateş dokunur. Allah yolunda ayakları tozlanmayanlara ateş dokunacağını Resulullah haber veriyor bize. Bu hadis müminlerin Allah yolunda faaliyet yapmalarını emrediyor. Tozlansın ayaklarınız. Uzun mesafeler olsa bile uzak mesafelere gidin. Bir insan kazanabilmek için uzak mesafelere gidin. Allah rızası için bir hizmet yapmanız gerektiğinde kilometrelerce yol yürümeniz gerekse gidin. Allah yolunda ayaklarınız tozlansın. Sizden cihad edenler ortaya çıkmadan canınız alınmayacak. Sizden cihad edenler ile oturanlar ortaya çıkmadan, kimin ne olduğu ortaya çıkmadan canınız alınmayacak. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُمْ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْزُرُونَ Siz bundan evvel ey iman edenler ölümü temenni ediyordunuz adeta. Siz Uhud Savaşı'na çıkmadan evvel Bedir'de bulunmamış olan yiğitler Uhud Savaşı'ndan evvel peygamberimize teklifleri çıkalım meydan savaşı yapalım şeklindeydi. Efendimiz Medine'de kalmak ve savunma savaşı yapmak istiyordu. Ama Bedir'i görmemiş olanlar kafaların koptuğunu, ellerin uçtuğunu görmemiş olanlar onlar çıkıp meydan savaşı yapmak istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara öbür savaşın, savunma savaşın daha doğru olduğunu söylese de ekseriyetin öyle düşündüğünü görünce onların dediğini kabul etmişti. Onların yiğitliğinden memnundu. Çünkü onların görüşü de doğruydu. Allah Resulü'nün görüşü en doğru olandı ama sahabenin görüşü de yanlış değil, onların görüşü de doğruydu. Sahih var, esah var. Bazı görüşler doğru olabilir ama ondan daha doğru bir görüş de olabilir. Allah Resulü'nün görüşü en doğrusuydu ama sahabesinin görüşü de doğruydu. O yüzden onların görüşünü de kabul etmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kabul etmek zorunda olmadığı halde. Ve onlar işte o zaman adeta ölümü temenni ediyorlardı. Çünkü savaşı arzulamak, ölümü arzulamak demekti. Savaşı, meydan savaşını arzu etmek, ölümü arzu etmek demekti aslında. O yüzden Kur'an-ı Kerim o şekilde ifade ediyor. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ Siz daha evvel ölümü temenni etmiştiniz. Bu müminlerin hakikaten ölümü temenni etmesi demek değil. Hatta müminlerin ölümü temenni etmesi caiz olamaz. Bir müminin evindeyken bazı sorunlardan ötürü Allah yolunda cihada gittiği sırada değil, düşmanla karşılaşırken değil ama sorunlarından ötürü, sıkıntılardan ötürü ölümü temenni etmesi caiz değil. Ama burada müminlerin ölümü temenni ettiği ifade ediliyor. O yüzden bazı alimler ölüm kelimesiyle burada harbin kastedildiğini söylemişlerdir. Esas itibariyle onlar harbi, meydan harbinin temenni ediyorlar. Ve Allah yolunda şehit olmayı temenni ediyorlardı. Şehit olmayı temenni etmeyi bile caiz görmeyenler olmuştur. Çünkü şehit olmayı temenni etmek, müminlerin sayısının azalması demek ve kafirlerin galip gelmesi ihtimali demektir. Ondan dolayı müminlerin şehit olmayı bile temenni etmesini doğru görmeyenler vardı. Fakat ekseri ulemaya göre müminlerin şehadeti temenni etmesi caizdir. Çünkü bununla ilgili birçok hadisler var. Sahabeden birçokları şehit olmayı arzu ediyorlardı. Allah Resulüne geliyorlar, yaşlı insanlar, çocuklar geliyorlar. Ya Resulallah şehit olmak istiyorum diyorlardı. Müsaade eder misin ya Resulallah? Ebu Haysem'e geliyor ya Resulallah diyordu. Oğlum Sa'd'ı gördüm rüyamda. Bedir'de şehit olmuştu oğlu. Kura çekmişlerdi kendi aralarında. İkisi de savaşa gitmek istiyorlardı. Onlar kura çekerlerken sen git ben gitmeyeyim diye kura çekmiyorlardı. Ben gideyim sen gitme diye kura çekiyorlardı. Ve oğluna çıkmıştı kura ve Sa'd Bedir'de şehit düşmüştü. Uhud savaşı olacağı sırada Ebu Haysem oğlunu görmüştü rüyasında. Oğlu rüyada kendisine babacığım sen de gel bize katıl diyordu. Allah'ın vaat ettiklerinin gerçek olduğunu gördüm babacığım diyordu. İşte burada şu anda cennet nimetleri içerisindeyim diyordu. Gel bize sen de katıl. Ebu Haysem'e uyanıyor ve Resulullah'ın yanına gidiyordu. Ya Resulallah dedi oğlumu gördüm rüyamda beni davet ediyordu cennete. Ne olur müsaade et yaşlıyım diye bana müsaade etmemezlik etme. Müsaade et ben de şehit olayım ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmişti kendisine. Buna benzer nice hadiseler gerçekleşti. Nice çocuklar gizli gizli savaşa katılıyorlar. Allah Resulü onları çıkartıyor, ordudan uzaklaştırıyordu. Yaşınız küçüktür diyordu. Ama onlar şehit olmak istiyoruz ya Resulallah diyorlardı. Bizim ümmetimiz böyle bir ümmetti. Şehit olmak isterler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara müsaade ediyordu. Demek ki şehit olmayı temenni etmek caizdi. Fakat düşmanın galip gelmesini istemek manasında şehit olmayı temenni etmek elbette ki caiz olamaz. Müminlerin cenneti temenni etmesi manasında, Allah'ın rızasını temenni etmek manasında, yüksek makamlara ulaşmak maksadıyla şehadeti temenni etmeleri caizdi. Ey iman edenler siz işte daha evvel böyle ölümü temenni ediyor, savaşı temenni ediyordunuz. Fakat işte şimdi savaşı gördünüz, neden dağıldınız o halde? Siz ölümü temenni ediyordunuz. Savaşalım ve şehit olalım diyordunuz. Şimdi neden dağıldınız o halde? Allah Azze ve Celle müminlerin içerisinden sözünde duramamış olanlar olduğuna işaret ediyor bize. Zaten daha evvel münafıklar ayrılmışlardı. 1000 kişilik İslam ordusundan 300 tane münafık ayrılıp gitmişlerdi. 700 kişi kadar kalmışlardı. Ve onların içerisinden de okçuların yerini değiştirmesinden ötürü mağlup olma esnasında 70 şehit verdiğimiz o anda bazıları darmadağın olmuşlar. Allah Resulü'nün çevresinden de dağılmışlardı. İşte Kur'an onlara söylüyordu bu sözü. Neden daha evvel ölümü temenni ediyordunuz? Daha evvel çıkalım ya Resulallah, meydan savaşı yapalım diyordunuz. Demek ki leysel haber kel ayan denildiği gibi, demek gerçekten de haberle, bilmekle olayı görmek farklıymış, öyle değil mi? Demek ki şehit olmayı istemek ile, demek ki bunu bilmekle, şehadetin rütbesini bilmekle, demek ki o an geldiğinde şehit olmayı göze alabilmek, demek aynı değilmiş. Demek ki müminlerden hepsi de sözlerinde duramazlarmış. O yüzden Kur'an, minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh buyurur. Müminlerden kimisi var ki sözlerinde durdular, erkek adamlar. Minel mu'minine rical. Erkekler var müminlerin içerisinden. Onlar sözlerinden dönmediler asla. Onlar Allah'a verdikleri ahdi yerine getirdiler. Minhum men kada nahbe. Kimi şehit oldu, sözünü yerine getirdi. Ve minhum men yantazir. Kimi de bekliyor, şehit olmayı bekliyor. Ve ma beddelu tebdile. Asla sözlerinden dönmediler erkek adamlar onlar. Nasıl ki böyle erkek adamlar varsa, savaşlarda bunu göstermiş, Allah'a olan sadakatini ispat etmiş olanlar varsa, onu gösterememiş ve dağılmış olanlar da olacaktı. Kur'an onlara sesleniyor. Siz neden ölümü temenni ediyordunuz da, şimdi neden böyle oldunuz? Demek ki o kadar da kolay değilmiş. Nasıl ki bundan 10-15 sene kadar, 20 sene kadar evvel cihat cihat diyen ve sonra da en küçük bir rüzgar estiğinde, küçücük bir deprem olduğunda darmadağın olan Müslümanlar var ya, darmadağın olanlar, işte onlar gibiler. Görevlerini terk edenler var ya, cemaatlerini bırakanlar var ya, işte korktuğundan ötürü böyle olanlar, küçük bir rüzgar esince kasırga zannedip de, küçük bir deprem olunca 5,5'luk depremi 9,5 zannedenler var ya, işte onlara sesleniyor Kur'an. Siz bundan 15 sene kadar evvel, 20 sene kadar evvel cihat cihat diyordunuz. Bir an evvel ne olacaksa olsun diyordunuz. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size buyurmuştu ki وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوُ Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. وَسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَ Allah'tan afiyeti isteyin. Allah'tan sağlık isteyin, selamet isteyin, barış isteyin. Ama eğer onlarla, o düşmanla karşı karşıya kalacak olursanız, o zaman da sabrediniz. Bilesiniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Siz düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Çünkü zordur. Fakat karşılaşırsanız da sabredin, kaçmayın. Allah Azze ve Celle savaştan kaçmayı büyük günahlardan saymıştır. Neden bakıp duruyorsunuz şu anda ölüme? Neden biraz evvel ölüm diyordunuz, gerekirse ölelim diyordunuz Allah yolunda. Şimdi ise ölüme bakıp duruyorsunuz ve entum tenzurun. Baka kaldınız. Çünkü düşman daima kuvvetlidir. Düşman daima tarih boyunca Müslümanlardan çok olmuştur. Çünkü kafirlerin dinleri çoktur. Binlerce dinleri vardır. Onlar da kendi aralarında paramparçadırlar ama toplayacak olursanız tamamı Müslümanlardan çok olacaktır tabii ki. Hak din bir tane olduğundan, batıl olanlar çok olduğundan ötürü bu böyle. Batıl olan çok olduğu için batılın izinden gidenler de çok olacak. Batıla uymak kolay olduğundan, nefse hoş geldiğinden, kolay geldiğinden, ondan ötürü Müslümanların sayısı az, onların sayısı çok olacak. O yüzden Kur'an der ki insanların çoğunluğuna uyacak olursanız sizi saptırırlar. Çünkü insanların çoğunluğu doğru yolda gitmezler. Çünkü doğru yolda gitmek risklidir. Çünkü doğru yolda gitmek nefisle mücadeleyi gerektirir. Doğru yolda gidebilmek şeytanla mücadeleyi gerektirir. Doğru yolda gidebilmek anne babayla mücadeleyi gerektirir. Allah yolunda mücadele edebilmek eşle çocukla mücadeleyi gerektirir. Allah yolunda mücadele edebilmek nefisle mücadeleyi gerektirir. Nefisle mücadele edemeyen Allah yolunda mücadele edemez. Siz tebliğ etmeye devam edin. Allah Azze ve Celle size sonuna kadar tebliğ etmeyi emretti. Siz sonuna kadar tebliğe imkan olduğu müddetçe tebliğ edeceksiniz. Zorla bela aramayacaksınız. Tebliğ imkanı olduğu müddetçe tebliğ etmeye devam edeceksiniz. Allah Azze ve Celle müminlere Mekke'de cihad emretmedi. Silahlı cihad emretmemişti Allah Azze ve Celle. Ta ki Medine'ye hicret ettikten sonra onlara cihad için müsaade edilmişti. Bunun manası aynı zamanda şuydu. Müminler Mekke'de sonuna kadar dayanacaklardı. Müminler Mekke'de tebliğ imkanı buldukları müddetçe tebliğ etmeye devam edeceklerdi. Madem ki kafirler müminlere ufak tefek zulümler yapıyorlarsa da, madem ki onları öldürmüyorlar, madem ki onlar hala tebliğ edebiliyorlarsa, sonuna kadar tebliğ edebilmeliydiler onlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman hicret etti? Kendisinin ölümüne hükmedildiği gece, artık o gece öldürülecektim. Kaptan en son gün terk ediyordu gemiyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden evvel ashabından birçoklarını göndermişti. Hemen hemen tamamını göndermişti. Ebu Bekir'le kendisi kalmış, Ali kalmıştı orada. Allah Resulü en son terk edecekti Mekke'yi. Çünkü o saate kadar, son güne kadar orada tebliğ edebiliyordu Resulullah. Artık tebliğ etmesine müsaade etmeyeceklerdi o gece. Artık o gece son geceydi. Tebliğ bitiyordu artık. Artık ölümüne hükmetmişlerdi. Hepsi beraber tek kılıç halinde vuracaklardı Resulullah'a. İşte o ana kadar Allah Azze ve Celle Mekke'de tebliğ etmeyi emrediyordu peygamberine. Bu gösteriyordu ki müminler sonuna kadar tebliğe çalışmalıdırlar. Sonuna kadar tebliğ imkanı olduğu müddetçe bela aramamalıdırlar. Onlar insanlara hakkı anlatmaya devam etmelidirler. Kafirler şu anda güçlü olmalarına rağmen onlar hemen Müslümanları öldürmüyorlar. Onlar bekliyorlar, onlar bir siyaset güdüyorlarsa, onlar medyayı kullanmak suretiyle kendi davalarını anlatıyor, kendi taraftarlarını çoğaltıyor, kendi ahlaklarını kabul etmiş, kendi medeniyetlerini kabul etmiş nesiller meydana getiriyorlarsa, onlar güçlü olmalarına rağmen hemen müminlerle silahlı mücadeleye girmiyorlarsa, müminler zayıf olmalarına rağmen nasıl böyle bir şeyi doğru görebilirler? Hem de kendi memleketlerinde İslam'ı anlatma imkanları olduğu halde. İslam'ı anlatabilmeleri mümkün olduğu müddetçe buna ağırlık vermek zorundadırlar. Ey iman edenler! Siz düşmanla karşılaşmayı istiyorsunuz ama bilesiniz ki sizin gücünüz zayıftır. Ve bilesiniz ki savaş da zordur. لَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوُ O yüzden düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةِ Allah'tan da barışı isteyin, sağlık ve sıhhat isteyin. Anlatmaya devam edin. Ama eğer onlarla karşı karşıya kalırsanız, işte o zaman sabredin. Bilesiniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yeri geldiğinde de Allah yolunda canınızı esirgemeyin. Müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir haber duymuşlardı savaşın ortasından. Ve mâ Muhammedun illâ Resul ayetleri geldi daha sonra. Savaş esnasından İbn-i Kamiye adında birisi Allah Resulü'nün başına vurmuş ve Efendimiz başından yaralanmıştı. Bazı rivayetlerde bir de dişini kırmıştı kafir. Ve ondan ötürü peygamberi öldürdüğünü zannediyor ve o şekilde bağırıyordu. Kendi taraftarları arasında öldürdüm onu diyordu. Ve böylece taraftarlarının kendi ordusunun moralini yükseltmeye çalışıyordu. Bir ses duyulmuştu o anda. Muhammed katledildi diye bir ses duyuldu. Bazı rivayetlerde şeytanın bu sesi meydana getirdiği söylenir. Şeytanın buna benzer bazı özellikleri olabilir. Melekler insan kılığına girip bazen karşımıza çıktıkları gibi şeytanlardan da bazılar insan kılığına girip insanın karşısına çıkabilirler. Nasıl ki Efendimizin öldürülmesine karar verildiği o toplantıda şeytan iblis gelmiş, ihtiyar bir necitli bir ihtiyar kılığında gelmiş ve kendi görüşünü söylemişti ya. İnsan gibi görünüyordu onlara. Aynı şekilde bir ses duyuyorlardı müminler ve kafirler. Muhammed'in öldürüldüğünü söylüyordu. Ya bunu birisi söylüyordu, ya peygamberimize vuran kişi yüksek sesle söylemiş, yahut da gerçekten de şeytan öyle bir ses meydana getirmiş Müminlerin morallerini bozmak istemiştin. Ve müminlerin moralleri bozulmuştu o andan. Hazreti Ömer'lerin bile morali bozulmuştu. Enes bin Nadir onları görmüş ve onlara kızıyordu. Neden duruyorsunuz dedi. Dediler ki Resulullah öldürüldü, şehit oldu. Ne yapacağız, başsız kaldık diyorlardı. Moralleri çok bozulmuştu. Babasız kalmışlar, yetim kalmışlardı adeta. Resulullah öldü diyorlar, ağlıyorlardı. Enes bin Nadir onlara müthiş bir ders veriyordu. Eğer öldüyse siz neden yaşayacaksınız ki? Siz de onun öldüğü dava uğrunda ölmelisiniz diyor. Ve düşmana hücum ediyordu. Ve sonra sahabeden birini görüyordu düşmana hücum ederken. Diye ona diyecekti ki ben Uhud dağının eteklerinden cennetin kokusunu hissediyorum. Cennetin kokusu geliyor burnuma. Evet gerçekten de öyle olmuştu. Cennetlik olmuş orada 70 yerinden vurulmuş ve şehit olmuştu. Bazılarının morali bozulmuştu ama sonra Allah Resulü'nü tanımışlardı. Bazıları Mus'ab bin Umeyr'i şehit etmiş ve Mus'ab bin Umeyr'e benziyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da bazıları onu ona benzetirdi. Mus'ab'ı vuranlar peygamberi vurduklarını zannetmişlerdi. Ondan ötürü de öyle sesler çıkarmışlar. Muhammed öldü demişlerdi. Fakat sahabeden birinin dediği gibi Allah Resulü'nün zırhın içerisinde gözlerini gördüm. Her tarafı zırhlıydı Resulullah'ın. Fakat zırh da parçalanmıştı. Zırhın içerisinde gözlerini gördüm. Ve gözlerinden tanıdım Resulullah'ı. Ve burada Resulullah dedim vallahi ölmemiş. Resulullah bana işaret etti. Sus dedi bana. Düşman zaten beni arıyor. Ve ashabım darmadağın olmuş vaziyette. Allah Resulü'nün etrafında birkaç kişiden başka kimse kalmamıştı. Düşman zaten Resulullah'ın peşindeydi. Ve o yüzden Allah Resulü ona işaret ediyordu. Ve Allah Resulü'nün işaretiyle susuyor. Ve duyan müminler de onun etrafına toplanmaya başlıyorlardı. Allah Azze ve Celle işte o zaman وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ diyordu. Muhammed başka bir şey değil. İlah değil Muhammed. İlah değil ki ölmesin. O da ölür. Diğer peygamberler gibi o da ölür. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan evvel de nice peygamberler geldi geçtiler. O peygamberlerin kimi de şehit oldular Allah yolunda. Sizin peygamberiniz de böyle şehit olmuş olabilir yani. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِمْ مَاتَ اَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ Ölecek olsa ya da öldürülecek olsa siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geri dönecek misiniz davanızdan? Eğer Muhammed ölse yahut da öldürülecek olsa dönecek misiniz davanızdan? Ökçelerin üzerinde gerisin geriye dönmek bazen dinden dönmek manasında mecaz olarak kullanılır. Dinden mi döneceksiniz yani? Hazreti Muhammed'in öldüğünü veya öldürüldüğünü duysanız o zaman dinden mi döneceksiniz? Nasıl peygamberdir mi diyeceksiniz? Münafıkların dediği gibi mi diyeceksiniz? İşte münafıklardan bazıları öyle söylemişlerdi. Muhammed peygamber olsaydı öldürülmezdi dediler. Halbuki nice peygamberler şehit edilmişlerdi. Hazreti Yahya gibi, koyun gibi kesilenler vardı onların içerisinde. Kur'an ferman eder. İsrailoğulları çok peygamber öldürdüler. Hazreti Musa'nın ümmeti, peygamber düşmanları. Rivayetlere göre bazen eski peygamberler, küçük peygamberler. Her kavme bir peygamber geliyor. Her kasabaya bir peygamber gönderiliyordu. Ondan ötürü günde 300 peygamber öldürdükleri rivayetleri var. Nice peygamberleri öldürdü Yahudiler. Peygamber düşmanları, onların hoşuna gitmeyen mesajları getirdikleri zaman peygamberler onları sustururlardı. Onların hoşuna giden şeyleri söylemelerini isterlerdi. Halbuki peygamberler doğruları söyler. Onların hoşuna gitse de gitmese de, onların nefsine zor gelse de kolay gelse de, günde 300 peygamberin öldürüldüğü vaki. Dolayısıyla Muhammed de peygamberlerden bir peygamber olduğuna göre neden ölmesin veya öldürülmesin ey iman edenler? Ve ey münafıklar, siz Muhammed'i ölümsüz mü sandınız da iman ettik demiştiniz? İşte sizin gerçek yüzünüz ortaya çıktı. böyle haberlerin ortaya çıkmasında işte buna benzer hikmetler de vardı. Peygamberimizin ölüm haberinin bir an için yayılmış olması, müminlerin içerisinden hakikaten iman etmiş olanlarla öyle olmayanları ortaya çıkarmak içindi. Zındık olanlarla mümin olanları ortaya çıkarmak için, ilah olan bir peygambere iman etmiş olanlarla, ölümsüz bir peygambere iman etmiş olanlarla, ölümlü bir peygambere iman etmiş olanları ortaya çıkarmak için. Ey Resulüm, sen de peygamberlerden bir peygambersin sadece. Ayet, ölme ve öldürülme olarak gelmiş. Efe immet ev kutile. Öldüğü ve öldürüldüğü zaman denmesiyle işaret buyuruluyor ki peygamber öldürülmeyecek, ölecek. Kafirler onu öldüremeyecekler. Allah Azze ve Celle zaten daha evvel peygamberimize vaatte bulunmuştu. Ya yuher Resul belliğ mâ unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden geleni tebliğ et insanlara. Hiçbir şeyi saklamayacaksın, anlatacaksın erkekçe. Hiçbir şeyi festa' bimâ tu'mer. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle ey Resulüm. Hiç kimseden çekinme. Ya yuher Resul belliğ mâ unzile ileyke min Rabbik. Fe in lem tef'al fe mâ bellâ'te risâlete. Eğer her şeyi açıkça anlatmazsan görevini yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır ey Resulüm. İnsanlardan seni koruyacaktır Allah. Allah Azze ve Celle o zamandan vaatte bulunmuştu peygamberimize. Peygamberimize bu vaat gelmeden evvel peygamberimizin kapısında bazı tehlikeli gecelerde nöbetçi beklerdi. Hatta bir gece tehlikeli gecelerden bir geceydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı içerisindeydi. Medine'de münafıklar vardı. Her ne kadar Efendimiz geldikten sonra Medine Darül İslam olmuş olsa da, İslam devleti kurulmuş olsa da, müminler Medine'ye hakim olmuş olsalar da, hemen Medine'nin az dışında Yahudi kabileleri vardı, İslam düşmanları, peygamber düşmanları, peygamberimize suikast yapanlar, Benu Kaynuka, Benu Kureyza gibi, Benu Gatafan gibi Yahudi kabileleri, onlar Medine'nin hemen dışında, Medine'nin içinde de mescitte müminlerle beraber namaz kılan münafıklar, her tarafta tehlike doluydu. Medine İslam devleti olmuş olsa bile tehlike bitmemişti hala. O yüzden Allah Resulü bazen evinde sıkıntılı olurdu. Ve geceleyin işte o gecelerden bir gece sıkıntılıydı. Allah Resulü'nün bu sıkıntısını Allah sahabeden birinin kalbine sanki ilham etmişti. Ve sahabeden birisi bir sahabi oradan sesleniyordu. Ya Resulallah rahat uyu, ben buradayım, kapıdayım, rahat uyu diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seviniyordu onun bu sesini duyduğunda. Fakat bir gün yine orada bir nöbetçi beklediği zaman bu ayet gelmişti artık. Vallahu ya'simuke minennas. Seni Allah koruyacak ey Resulüm. Sana dokunamayacak, ilişemeyecekler sana. Hiç kimse sana dokunamayacak ey Resulüm. Bu ayet geldiği zaman peygamberimiz oradan sesleniyordu. Kim duruyorsa orada, kim beni bekliyor, nöbetçilik yapıyorsa artık durmasına gerek yok. Rabbim bana vaatte bulundu. Artık evlerinize gidebilirsiniz, beni korumanıza gerek yok diyordu. Allah beni koruyacağını bana söz verdi. Allah Azze ve Celle bir insana bir görev verdiyse, o görevini yapabilmek için, yapabilmesi için onu koruyacaktır. Allah bir nesle bir görev verdiyse o nesli koruyacaktır. Allah bir cemaate bir görev verdiyse o cemaati koruyacaktır. Allah bir insana bir görev verdiyse onu koruyacaktır. Görevi bitinceye kadar koruyacaktır. Görevi bittiği zaman artık koruma onun üzerinden kalkacaktır. Allah Azze ve Celle peygamberimize kesin bir söz vermişti. Bu söz olmasına rağmen sahabe neden hala öyle korkmuşlardı savaşta? Allah Resulü'nün öldüğünü neden zannetmişlerdi? Ya bu ayet henüz o zaman daha gelmemişti. Allah'ın peygamberi koruyacağını bildiren ayet henüz o zamana kadar daha gelmemiş olma ihtimali var. Diğer taraftan bu ayet hepsinin bilmiyor olma ihtimali var. Ayet gelmiş olsa bile hepsi bilmiyor olabilirler. Veya biliyor olsalar bile o anda o savaşın hengamında o ayeti hatırlamamışlardı demek ki. İşte ondan dolayı Onlar öyle zannetmişler, peygamberimizin öldüğünü zannetmişlerdi. Ve Kur'an onlara sesleniyor. Ve mâ Muhammedun illâ Resul. Muhammed bir peygamberden başka bir şey değil, ölür. Niye ölmesin? قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ Ondan evvelen çok peygamberler geldi geçtiler. اَفَاِمْ مَاتْ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ Ölecek olsa Muhammed ya da öldürülecek olsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz gerisin geri dönecek misiniz? Davanızı bırakacak mısınız? Muhammed öldü dava bitti mi diyeceksiniz? Bu şekilde Allah azze ve celle esas itibariyle gelecek nesillere de şu mesajı vermektedir. Sizin zamanınızda peygamber olmayacak, o ölmüş olacak ama onun davasını devam ettireceksiniz ey müminler. Ve ey müminler, siz 20. asrın Müslümanları, 1. Dünya Savaşı ile büyük bir mağlubiyet tattınız, darmadağın oldunuz ve gücünüzü kaybettiniz. Böyle oldunuz diye, Osmanlı öldü diye, saltanatınız öldü diye, gücünüzü kaybettiniz diye davanızdan vaz mı geçeceksiniz? Siz dün yeryüzünün hakimleriydiniz. 1000 sene sürdü sizin hakimiyetiniz. Siz yeryüzünde büyük bir güçtünüz. Siz 1000 sene süper güç olarak yeryüzünde hükmettiniz. Sonra 19. asırlara gelince, 20. asırlara gelince o gücünüzü kaybetmeye başlayınca şimdi siz davadan dönecek misiniz? Ve siz gavurun kriterlerini mi alacaksınız? Davadan dönmek, dinden dönmek, Kur'an'ın kriterlerini bırakıp gavurun kriterlerini almak, Kur'an'ın kriterlerini bırakıp Kur'an'a muhalif olan Kopenhag kriterlerini almak. Siz davanızdan dönecek misiniz? Bunu yaptığınız takdirde insanların kendi imanlarından şüphe etmesine de sebep olmuş olacaksınız. İnsanlar şöyle düşünmeye başlayacaklar. Demek ki Kur'an'ın kriterleriyle bir yere varılamadı. Demek ki Kur'an'ın kriterleri insan bizleri başarıya ulaştıramadı. O halde gelin de Batı'nın kriterlerini alalım. Demek Batı'nın Batı kriterleriyle yükselmiş. O halde Batı'nın kriterlerini alalım da biz de yükselelim. Demek ki din bizi geri bıraktı. Böyle düşünmelerine sebep olacak. Bir takım insanların kalplerinde şüpheler meydana gelmesine sebep olacak. Ey iman edenler! Siz en hayırlı ümmet olarak yaratıldınız. Muhammed ölse de siz en hayırlı ümmetsiniz. Siz gücünüzü, maddi gücünüzü kaybetseniz de en hayırlı ümmetsiniz. En güçlü ümmet olmasanız da en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı ümmet olanlar adi olanlara uymaz ve onlara tabi olmazlar. O ölecek olsa, peygamberiniz ölecek olsa yahut da siz saltanatınızı, gücünüzü, kuvvetinizi kaybedecek olsanız, siz davanızdan dönecek misiniz ey iman edenler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde o mübarek vücudu artık yeryüzünden kaldırılacağı zaman, o mübarek ruhu artık yeryüzünden yükseltileceği zaman, onun artık Rabbine kavuşma vakti geldiğinde, Rabbine kavuştuğunda bazı rivayetlere göre Hazreti Azrail aleyhisselam odasına girmek için izin istenildiğinde kendinden, o an geldiğinde Efendimiz öldüğünde, Rabbine kavuştuğunda, vefat ettirildiğinde, işte o zaman bütün sahabe-i kiram yetim kalmışlardı. Hepsi üzüntü içerisinde, perişan olmuşlardı. Hazreti Ömer insanların içinde çıkmış, bağırıyordu, kızıyordu onlara. Muhammed öldü diyeni öldürürüm diyordu. Muhammed ölmemiştir diyordu. Kendisini kaybediyordu Ömer. Hazreti Ebu Bekir Sıddık her zamanki olgunluğuyla geliyordu. Geldi atından indi ve kızı Ayşe'nin odasına girdi. Efendimizin vefat ettiği odaya ve Efendimiz'i gördü. Onun ölmüş olduğunu görünce Allah Resulü'nü öptü ve ağladı. Ya Resulallah dedi, her zamanki gibi güzelsin. Hayatta olduğun zamanki gibi ölümün de güzel ya Resulallah. Allah'ın sana yazmış olduğu ecel gelmiştir ya Resulallah. Ve sonra çıktı insanlara konuşma yaptı. Ey insanlar demiştim. Her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim ki Allah'a tapıyor, Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah haydır, la yamuttur. Daima hayat sahibi, daima diridir, hiçbir zaman ölmez. Ezeli ve ebedidir ve ölmez. Haydır, la yamuttur. Ve ma Muhammedun illa Resul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ Hazreti Ebu Bekir Sıddık onlara bu ayeti okuyordu. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى قِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرُ اللّٰهَ شَيْئًا Kim dönecek olsa davadan Allah'a zerre kadar zarar veremez. Kendi kendine zarar verebilir sadece. Davadan dönenler, komutanımız öldü diyenler, ümmetimiz öldü diyenler, Osmanlı dağıldı diyenler, gücümüzü kaybettik diyenler, Avrupa'ya kul köle olanlar, maddi gücünü kaybedince maneviyatı sarsılanlar, onlar bilsinler ki davadan dönseler de Allah'a zarar veremezler. Ve Allah Azze ve Celle yeryüzünün her tarafında kendi sancağını taşıyacak olan cemaatler yaratacaktır. Kendi sancağını taşıyacak olan Müslümanlar Allah Azze ve Celle yaratmaya kadirdir. Hazreti Ebu Bekir onlara bu ayeti okuyunca şaşırdılar. Halbuki hepsi bu ayeti biliyordu. Fakat sanki onlar ayeti görmek, anlamak istememişlerdi. Çünkü ayet peygamber ölecek olursa diyordu. Onlar bunu düşünmek bile istemiyorlardı. Belki bütün sahabenin ortak olarak bilmediği ayetti diyebiliriz. Daha doğrusu bilmek istemediği ayetti. Bütün sahabe-i kiram şaşırmışlardı. Hepsi hayretler içerisindeydiler. Hepsi perişan olmuş, yetim kalmış çocuklar gibi ağlıyorlardı. Babalarını kaybetmişlerdi. Peygamber değildi sadece o. Komutan değildi sadece o. O onların aynı zamanda dostu idi. Onların arkadaşıydı aynı zamanda. Onlar en güzel dostlarını kaybetmişlerdi. Bundan sonra ne yapacaklardı bilemiyorlardı. Ümmetin hali ne olacak, davanın hali ne olacak bilemiyorlardı. Korkuyorlardı dava ne olacak. Bu sancak nasıl taşınacak? Acaba ümmet darmadağın olur mu? Korkuyorlar ve o korku içerisinde ayetleri de düşünemiyorlardı. Sevgiden düşünemez hale gelmişlerdi. Bütün sahabe-i kiramın belki bilmediği ayet hangisi deseniz, belki de bu ayetti. Hepsinin ortak olarak bilmek istemediği ayet, bildikleri halde bilmek istemedikleri ayet işte bu ayetti. Efe immet ev kutilen kalebtum ala kabikum. Muhammed ölecek olsa veya öldürülecek olsa siz davadan geri mi döneceksiniz? Bu ayet aslında onlara işaret ediyordu. Muhammed ölecek. Ölecek ve siz dönmeyeceksiniz davadan. Sıddık bu ayeti onlar okuduğu zaman Allah Azze ve Celle belki bir tek ona hatırlatmıştı bu ayeti. En büyüğü hatırlatmıştı. Ümmetin büyüğünü hatırlatmıştı. Sıddık'ını hatırlatmıştı Allah bu ayeti. Sahabeden birçokları derler ki Sıddık bize bu ayeti okuduğu zaman biz hayretler içinde kaldık. Bildiğimiz bir ayette ama sanki ilk defa duyuyormuş gibi olduk. O zaman anladık ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık Rabbine kavuşmuştur. Artık öldüğünden kesin olarak emin olduk. Ve artık onun davasını devam ettireceğimize de söz verdik. Çünkü Allah azze ve celle eğer dönecek olsanız Allah'a zarar veremezsiniz buyuruyordu. Ve seyyizillahu şakirin ve Allah bütün şükredenlerin mükafatlarını verecektir. Siz Allah'a şükrünü, Allah'a şükrünüzü yapmaya devam edin. Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini kıymetini bilip, iman nimetinin kadrini kıymetini bilip, Kur'an nimetinin kadrini kıymetini bilip, İslam davası, İslam medeniyetinin kadrini kıymetini bilip, Allah'a şükretmeye devam edin. Allah size peygamber gönderdi. Size kitap indirdi. Size medeniyetin yolunu gösterdi. Bunun kıymetini bilin ve şükretmeye devam edin ki Allah şükredenlerin mükafatını da verecektir. Mevzu devam ediyor. Ben burada sohbete son vermek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi senin davanda dönmeyenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bir saniye bile, bir saat bile senin davandan uzaklaşmamış olanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi gençliğini ve bütün ömrünü senin yolunda harcayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafına senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'taki mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi Iraklı Müslümanların birlik beraberlik içerisinde kafire karşı mücadele etmelerini nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.